Ayrım 5, sayfa 56. Eski zamanlara, şimdiki davranışlarımız göz önünde bulundurulduğunda, hiç de haklı sayılmayacak bir küçümseme ile bakıyoruz. Kısa bir süre önce sona eren yüzyılda, hiç kuşku yok ki, çok önemli ilerlemeler kaydedildi. Artık daha çok sayıda insan, daha uzun yaşıyor, hem de daha iyi koşullarda. Elimizin altında, bundan henüz 10 yıl önce, ya hala bilim kurgu ürünü olabileceği düşünülen ya da akla hayale bile gelmeyen araçlar ve ilaçlar var. Ama aynı yüzyılda eski zamanların zorbalıklarından çok daha korkunç totaliter girişimler de oldu. Tarihte ilk kez uygarlığın bütün izlerini yeryüzünden silebilecek silahlar üretildi. İnsanlığın maddi bakımdan ilerlediği ama manevi bakımdan bunu başaramadığı anlamına mı geliyor bütün bunlar? Böyle bir şeyi ileri sürmek doğru olmaz. Elbette 20. yüzyıl boyunca her alanda yadsınamaz biçimde ilerleme sağlandı. Ama aynı ritimde olmadı bu. Bilgi edinme, bilimin gelişmesi ve bunun sivil ya da askeri teknolojilere yansıtılması, zenginliklerin üretilip dağıtılması konularında yaşanan evrim, yükselen bir eğri izleyip hızlanırken, düşünce tarzları ve insan davranışları bakımından değişken ve bütün halinde yetersiz, trajik biçimde yetersiz bir gelişme sergilendi. Kullandığım şu son sıfat, bugün yaşadığımız deneyime cuk oturuyor. Asıl sorun, düşünce tarzlarımızın ve davranışlarımızın atalarımızınkilere oranla ilerleme kaydedip kaydetmediğini bilmek değil. Onların günümüz dünyasında karşılaşılan devasa meydan okuyuşlara göğüs germemizi sağlayabilecek denli gelişip gelişmediğini anlamak. Bu konuda verilebilecek örneklerden biri de çevre sorunu, atmosfer kirliliği ve iklimde gözlenen değişiklikler. Eskiden görmezden gelinen bu geniş alanda dikkate değer bir bilinçlenme yaşandı. Elbette bazı ülkelerde diğerlerindeki kadar belirgin değildi bu bilinçlenme. Ama gerçekti, hatta göz alıcıydı. Birkaç on yıl içinde etkili önlemler alındı. Atalardan kalma alışkanlıklar değiştirildi. Aralık 1952'de Londra'da duman ile fog'dan, sisten türetilen bir sözcük, 5 günde 12 bin kişinin ölümüne yol açtığını anımsarsak alınan yolu takdir edebiliriz. Sanayileşmiş ulusların çoğunda yetkililer artık fabrikaların çevreyi daha az kirletmesi için uğraşıyorlar ve büyük yerleşim yerlerinin yakınına inşa edilmelerini yasaklıyorlar. Bu, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden beri o zamana dek bu konuda feci bir bilançoya sahip eski Doğu bloku ülkelerinde de yaygınlaşan sağlıklı bir uygulama. Bu noktada insanın kendiyle gurur duyabileceği gelişmeler yaşandı ama bugünkü korkularımızı ortadan kaldırmada yeterli değil. Karbon yayılımı yüzünden dünya gittikçe hızlanan ve gelecek kuşaklar için felaket sonuçlar doğurabilecek bir ısınmayla karşı karşıya kaldığında, bu alandaki tutumumuz annelerimizinkinden, babalarımızınkinden, dedelerimizinkinden, ninelerimizinkinden daha mı iyi diye sormak yersiz kaçıyor. Asıl sorulması gereken soru şu: bu alandaki tutumumuz çocuklarımızı ve torunlarımızı tehdit eden ölümcül tehlikeyi ortadan kaldırmaya yetiyor mu, yetmiyor mu? İkinci sorunun yanıtı olumsuzsa, ilk soruya verilecek olumlu yanıt doğal olarak içimizi hiç de rahatlatamaz. Ben şu satırları yazarken içinde bulunduğumuz durumda ne yazık ki bu. Çünkü atmosferdeki karbon yayılımı büyük ölçüde azaltılmak isteniyorsa, başta Amerikalılar, Avrupalılar ve Japonlar olmak üzere en zengin ve güçlü halkların tüketim alışkanlıklarını kökünden değiştirmeleri ve kısa süre önce ekonomik kalkınma atılımına girişmiş büyük güney uluslarının, özellikle Çin ve Hindistan'ın büyümelerini frenlemeyi kabul etmeleri gerekiyor. Böylesi engelleyici ve her ulustan, her yurttaştan büyük fedakarlıklar isteyen önlemlerin uygulamaya konulabilmesi için dünya çapında olağanüstü bir dayanışma atılımı gerekiyor. Ama yakın gelecekte bunun gerçekleşeceğine ilişkin ortada hiçbir belirti yok. İnsanlar arasındaki çeşitlilikten ileri gelen sorunlarla yüzleşme konusunda da aynı yetersizlik gözlemleniyor. İçinde bulunduğumuz dönemde her kültür gündelik olarak öteki kültürlerle karşılaşırken, her kimlik kendini daha güçlü biçimde ifade etme gereksinimi duyarken, her ülkede, her kentte hassas bir birlikte yaşama düzeni kurulmak zorundayken, üstünde durulması gereken sorun, dinsel, etnik ve kültürel ön yargılarımızın önceki kuşaklarınkine göre daha yoğun ya da daha zayıf olması değil, toplumlarımızın şiddete, fanatizme ve karmaşaya sapmasını engelleyip engelleyemeyeceğimizdir. Dünyanın birçok bölgesinde durum bu ve her ne kadar yüzyılın bu ilk yıllarında en belirgin örneği oluştursalar da Iraklı ya da Orta Doğulu azınlıkların hali yalnızca onlara özgü değil. Bin yıllık azınlıkların ayakta kalmasını sağlayamazsak insanlar arasındaki çeşitliliği yönetmede eksik, yetersiz kaldığımız açıkça ortaya çıkar. Eskiden daha bilge, daha dikkatli, daha hoşgörülü, daha bağışlayıcı ya da daha becerikli olduğumuz anlamına mı geliyor bu? Sanmıyorum. Her zaman kana susamış hükümdarlar, yağmacı zorbalar, yıkıcı istilalar, soykırımlar, katliamlar, toplumların kökünü kazımak için yapılan canavarca girişimler olduğunu görmek için birkaç tarih kitabı karıştırmak yeter. Bazı toplulukların her şeye karşın yüzyıllarca varlığını sürdürebilmesinin nedeni onların yazgılarının her şeyden önce yerel olaylara bağlı olması ve dünyadaki bütün olaylardan sürekli olarak etkilenmemesiydi. Bir köyde ciddi bir olay meydana geldiğinde dünyanın geri kalanında bunun duyulması genellikle haftalar alıyordu. Bu da olayın yankılarının kısıtlı olmasına yol açıyordu. Bugünse tersi geçerli. Öğle saatlerinde yapılan yersiz bir açıklama hemen o akşam açıklamanın yapıldığı yerden 10 bin kilometre uzakta cinayetlere yol açabiliyor. Düşmanlıkları genelde kasıtlı ya da bir yanlış anlamanın sonucu olarak yayılan asılsız bir söylenti tetikliyor. İnsanlar gerçeği öğrendiğinde ise iş işten geçmiş oluyor. Sokaklar cesetlerle doluyor. Yalnızca Irak'ta değil, Endonezya'da, Lübnan'da, Hindistan'da, Nijerya'da, Ruanda'da ya da eski Yugoslavya topraklarında da son yıllarda gerçekleşen belli başlı olayları düşünüyorum bunu söylerken. Dünyanın evriminin olağan bir sonucu değil mi bu diye karşı çıkacaktır kimileri. Kısmen evet, kısmen hayır. İnsanların ve çatışmaların dünyaya açılması gerçekten de iletişim araçlarındaki gelişmenin olağan bir sonucu. Bunun üzülecek ve eleştirilecek yanı ise bu teknolojik gelişmeye, canları pahasına tarihin kargaşasına itilen o halkları koruyacak bir bilincin eşlik etmemesi. Söz konusu olan gün be gün daha da dünyaya açılan hızlı maddi gelişimimiz ile dünyaya açılımın trajik sonuçlarını doğuran manevi anlamdaki aşırı yavaş gelişimimiz arasındaki uçurumdur. Elbette maddi gelişim ne yavaşlayabilir ne de yavaşlamalıdır. Asıl dikkate değer ölçüde hızlanması gereken ahlaki gelişimimizdir ve teknolojik gelişimimizin düzeyine acilen ulaştırılmalıdır. Ancak bu davranışlarda gerçek bir devrim yapılmasını gerektirir. Çeşitliliğin yönetilmesi, iklimde meydana gelen değişiklikler ve diğer önemli konularda içine düştüğümüz ikilemler üstünde kitabın ilerleyen bölümlerinde uzun uzadıya duracağım. Şimdi üstümüze çullanan sorunların yoğunluğu ile onları çözmekteki beceriksizliğimiz arasında aynı yetersizliğin gözlemlendiği ekonomik ve mali alanda karşılaşılan keşmekeşe değinmek istiyorum biraz da. Bu konuda da asıl dert, geçmişe oranla daha çok birbirimize danışıp danışmadığımızı, birlikte düşünüp düşünmediğimizi, acil yardım fonlarını devreye sokup sokmadığımızı sorgulamak olsaydı, yanıt kuşkusuz olumlu olurdu. Bir kriz patlak verdiği anda etkisi ya da niteliği tartışılabilecek ama genellikle biraz da olsa düzen sağlayıcı önlemler alınıyor. Bununla birlikte ikişer ikişer, yedişer sekizer ya da yirmi kişi halinde toplanan, arkalarında yetkin danışmanlar bulunan ve güven verici basın toplantıları düzenleyen siyasetçilere istediğimiz kadar güvenelim. Her sarsıntının ardından çoğunlukla daha ciddi bir sarsıntının geldiğini de kabul etmek gerekiyor. Bu da bir önceki sarsıntıya karşı alınan önlemin yeterli olmadığını düşündürüyor haliyle. Belli bir takım nüksetmelerin sonucunda insan doğal olarak bu yetersizliğin değerlendirme hatalarından değil de küresel ekonomik sistemin gittikçe daha az yönetilebilir olmasından kaynaklandığını düşünüyor. Sadece tek bir nedene bağlanamayacak ama kısmen de olsa başka alanlarda da gözlemlenen, içinde yaşadığımız döneme özgü, özellikle açıklanabilecek bir güçsüzlük bu. Demek istediğim şu ki, sorunlar ancak sanki geniş ve çoğul bir ulusmuşuz gibi dünya ölçeğinde de ele alınmaları koşuluyla çözülebilecekken, siyasal, hukuksal ve düşünsel yapılarımız özel çıkarlarımıza, devletlerimizin, seçmenlerimizin, işletmelerimizin, maliyelerimizin çıkarlarına göre düşünmeye, hareket etmeye yönlendiriyor bizi. Her hükümet kendisi için iyi olanın başkaları için de iyi olduğunu düşünüyor. Her zaman öyle olmayacağını bilecek kadar açık görüşlü olduklarında bile. Korumacılık, aşırı oranda para basımı, ayrımcı düzenlemeler ya da döviz manipülasyonu gibi bazı politikaların dünyanın geri kalanı üstünde olumsuz etkileri olacağına inandıklarında bile durgunluktan kurtulmak amacıyla kendileri için elverişli olan şeyi yine de yapacaklardır. Ulusların kutsal bencilliğinin tek sınırı bütün sistemin çökmesini engelleme zorunluluğudur. Bir şekilde özellikle Çinliler ile Amerikalılar arasında yeni bir korku dengesi oluşuyor bu noktada. Beni yıkmaya çalışırsanız sizi de beraberimde götürürüm. Bu, bütün dünyanın yazgısını bütünüyle birinin ayağının kayıp kaymamasına bağlayan ve kesinlikle gerçek bir dayanışmanın yerini tutmayacak tehlikeli bir oyun. Günümüzde gözlemlediğimiz ekonomik karmaşaların kökenlerinin dünyaya etki eden ve bu alanın içinde olduğu kadar dışında da bulunan çeşitli düzensizliklere bağlı olması da bir o kadar düşündürücü. Öyle ki filanca yılda bir durgunlaşma yaşanacağını, falanca yılda da bir hareketlenme olacağını öngören verilerin yanında etkileri elverişli biçimde önceden sezilemeyecek birçok başka etken de vardır. Örneğin petrol fiyatlarındaki aşırı çalkantılar kısmen vurgunculuktan kaynaklanıyor. Ama güneyin büyük uluslarının gitgide artan ihtiyaçlarını Orta Doğu, Nijerya, Sahra, Kızıldeniz ya da eski Sovyetler Birliği toprakları gibi üretim ve transit bölgelerindeki siyasal belirsizlikleri ve daha nice etkeni de unutmamak gerek. Büyük ekonomik dengeleri bozmalarını engellemek için bu çalkantıların önüne geçmek isteniyorsa, kesinlikle dünya çapında vurguncuların cesaretini kıracak düzenlemeler yapmak gerekiyor. Ama aynı zamanda yeryüzü kaynaklarının ortaklaşa düşünülmüş ve dürüst bir yönetimle kullanılması, bazı üretim ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, Rusya ile Batı arasında daha sağlıklı ilişkilerin kurulabilmesi için Soğuk Savaş'ın sarsıntılarının aşılması, çeşitli bölgesel çatışmalara kalıcı çözümler bulunması zorunlu. Uluslar arasında üst düzey, etkin bir dayanışma gerektiren ve ancak 10 yıllar içinde gerçekleşebilecek olan bu görevin ne kadar büyük olduğu ortada. Oysa çalkantılar bize bugün etki ediyor. Ne zaman bir hükümet bir soruna çare bulmaya çalışsa, bu sorunun farklı alanlarda ortaya çıkan ve kendisinin etki alanının dışındaki binbir türlü başka soruna bağlı olduğunu görüyor. Diyelim ki ekonomik durgunlukla, enflasyonla, işsizlikle ya da çevre kirliliğiyle, uyuşturucuyla, salgın hastalıklarla, kentsel şiddetle mücadele ediyor. İşte o zaman dünyanın dört bir köşesinden kaynaklanabilen her türlü sorunla, jeopolitik ve toplum bilimsel sorunlar, sağlık sorunları, kültürel ya da ahlaki sorunlar kaçınılmaz olarak karşı karşıya kalıyor. Başarıya ulaşmak için bu sorunları kesin kes çözmesi gerekli. Ancak onlar üstünde neredeyse hiç sözü geçmiyor. Ekonomi alanında herkesin kendi çıkarı doğrultusunda hareket etmesi halinde bütün bu girişimlerin toplamının ortak çıkar yararına olacağı akla yatkın bir gerçek olarak kabul edildi. Bencillik böylece tuhaf biçimde özgeciliğin gerçekçi biçimi haline gelecekti. Zenginliğinizi arttırmaya bakın. Böylece hiç uğraşmadan herkesin zenginliğini arttırmış olacaksınız. Adam Smith, 18. yüzyılda umulmadık biçimde yetkililerin müdahalesine gerek olmaksızın ekonomik işleyişi uyumlu hale getirecek bir görünmez elden söz ediyordu. Bu, tahmin edileceği üzere fazlasıyla tartışma konusu olan ama insanlık tarihinin en etkili ekonomik sisteminin temelini oluşturduğu düşünüldüğünde öyle küçümser bir tavırla bir kenara atılamayacak bir bakış açısıdır. Ne var ki o görünmez elin hala işleyip işlemediğine bakmak gerek. birbirleriyle uyumsuz yasalara, öngörülemez ve her yerde kendini gösterecek sayısız oyuncuya sahip toplumları birleştiren dünya çapındaki bir pazar ekonomisini makine gibi yağlayarak, bir zamanlar bazı batı ülkeleri için yapılabildiği gibi piyasa ekonomisinin işleyişini kolaylaştırıp kolaylaştıramadığına bakmalı. Büyük olasılıkla her şekilde ulusların büyüyen zenginliğinin yeryüzü kaynaklarını olumsuz şekilde etkilemesini ya da atmosferi kirletmesini hiçbir görünmez el engelleyemez. Ama siyasetçilerin görünen ellerinin de küresel gerçekliklerimizi daha iyi yönetebilecekleri de kesin değildir. Birkaç yıl arayla iki karşıt inanışın gözden düştüğüne tanık olduk. Öncelikle kamu iktidarlarının rolü eleştirildi. Sovyet sisteminin çöküşünün ardından her türlü güdümcülük bazı sosyalistlerin gözünde bile sapkınlık olarak görülmeye başladı. Pazar yasalarının yapıları gereği daha etkili, daha bilgece, daha akıllıca olduğu düşünüldü. Hemen hemen her şeyin, sağlığın, emekliliğin, hapishanelerin ve hatta yeni muhafazakarların Pentagon'unda askeri gereksinimlerin büyük bir bölümünün bile özelleştirebileceğine inanıldı. Genellikle üstü kapalı ama kimi zaman da apaçık biçimde devletin yurttaşlarının rahatını sağlamakla görevli olduğu düşüncesi eleştirildi. Eşitlik ilkesinin artık geçerliliğini yitirmiş, geçip gitmiş bir zamanın kalıntısı bir kavram olduğu ve servet farklılıklarını sergilemekten utanılmaması gerektiği bile ileri sürüldü. Ama sarkaç fazla uzağa doğru sallanmıştı, duvara çarptı ve işte şimdi de ters yöne doğru ilerliyor. Artık eleştirilen şey pazarın şaşmazlığı inancı. Devlete etkin roller biçiliyor yeniden. Bu şekilde adlandırılmasına karşı çıkılsa da yoğun ulusallaştırma hareketlerine bile rastlanıyor. 30 yıl boyunca sürekli olarak savunulan inançlar şimdi artık sallantıda. Her şey kökünden tartışılıyor. Siyasal, toplumsal ya da ekonomik alanları derinlemesine etkileyecek ve kuşkusuz yalnızca bunlarla da kalmayacak bir durum bu. Gerçekten de büyük bir mali kriz, ona eşlik eden güven krizi, ona neden olan tutumlar, değerler ölçeğindeki dengesizlik, liderlerin, şirketlerin, kurumların ve onları denetledikleri varsayılanların manevi inandırıcılıklarını yitirmesi eleştirilmeden nasıl çözülebilir ki? Bu yüzyılın başında karşımıza çıkan en akılda kalıcı figürlerden biri, Ekim 2008'de bir kongre komisyonu karşısında ifade veren eski Amerika Merkez Bankası Başkanı Alan Greenspan'dı. Amerikalıların bir felaket haline alan ipotek borçlarının ve bunun yol açtığı dünya çapındaki dalgalanmaların sorumlusunun 18 yıllık saltanatı boyunca kendisinin aldığı ya da almadığı kararlar olduğuna karşı çıkan Greenspan, şaşkınlık içinde olduğunu ve derin kuşkularının bulunduğunu kabul etti. Eskiden borç veren organizmaların asla hissedarlarının çıkarlarını tehlikeye atmayacağına inandığını söyledi. Riskler 10 yıllardır bu temel üstünde yönetilirdi. Ama bütün bu entelektüel yapı geçen yaz çöktü. Sanırım pazar mekanizmalarının içkin bilgeliğinden kuşku duyanlar bu sözleri alaya alacaklardır. Ama Greenspan'ın söyledikleri burada yanılgıya düşen bir muhafazakarın hayal kırıklığını yansıtmıyor sadece. Onun vicdan azabının bana anlamlı, hatta dokunaklı gelmesinin nedeni, ekonomik oyuncuların davranışlarının birbirini tuttuğu ve bazı kurallara uyduğu, kumarbaz, vurguncu ya da hilekar siyasetçilere ender rastlanan, bazı kesin değerlere dayanabilecek ve bir bakışta sağlıklı girişimlerin anlaşılabileceği bir dönemin sona erdiğine işaret etmesidir. Pek çok vurgunla ve krizle dolu eski zamanları ülküselleştirmekten kaçınılmalıysa da ulusal ekonomilerin sorumlularının artık finans yıldızlarının akrobatik hareketlerini izleyemediği ve milyarlara sahip operatörlerin siyasal ekonomiden zerre kadar anlamadığı, yaptıkları işlerin ortak refah bir yana, şirketler, işçiler, hatta kendi aileleri ya da dostları üstündeki yansımalarını dert etmediği, bizimkine benzer bir dönemin yaşanmadığını da kabul etmek gerekir. Eski bilgelerin hayal kırıklığına uğraması kolaylıkla anlaşılıyor. İster müdahalecilikten yana olsunlar, isterse bırakınız yapsınlar ideolojisini desteklesinler, ekonomi doktorları en güvenilir tedavilerinin hayal kırıklığı yaratan sonuçlar doğurduklarını görüyorlar. Sanki her sabah daha dün tedavi ettikleri hasta gitmiş de onun yerine bambaşka bir hasta gelmiş gibi.